Ayrım 9.
Problemlerle boyuna uğraşan, didinen Platon bu öğretide de bir takım gelişmeler geçirmiştir. Gerek bu öğretiyi, gerekse bu gelişmeyi bu dönemin çeşitli diyaloglarına serpiştirilmiş olarak bulabiliriz. Zaten Platon hiçbir konuyu, hiçbir sorunu tek bir diyaloğunda ele alıp burada sonuna kadar işleyip incelemez. Onun için her sorunun çeşitli görünüşlerini, geçirdiği gelişmeyi tek bir yapıtında değil de birkaç yapıtında izleyip bir araya getirebiliriz. İdea öğretisini de çeşitli görünüş ve formüllerle şu diyaloglarında buluyoruz. Gorgias, Menon, Eutidemos, Kritialos, Menexenos, Symphosion, Phaidon, Politia, Phaidros, Taitetos, Pharmanides, Sophistes, Politikos, Tamaios, Kritias. Bunların arasında dört tanesi Symposion, Phaidon, Politia, Phaidros diyalogları idea öğretisi için en önemli olanlarıdır. Bunlarda bu öğreti en açık, en derli toplu, en olgun biçimine varmıştır. Platon'u Sokrates'in öğretisini aşmaya götüren neden, sofistlerin dünya görüşü ile esaslı bir biçimde tartışmak isteği olmuştur. Sofistlerin dünya görüşü yarara, hazza dayanıyordu. Platon bu anlayışın karşısına tam bir Sokratesçi olarak iyi kavramıyla çıkar. Ona göre iyi, doğru bir yaşayışın kesin ölçüsü biricik ereğidir, telos. Gerçek doğru düzenine kosmos, ruh, ancak iyi ile erişir. Gerçek devlet adamının başlıca işi de yurttaşlarını iyiye ulaştırmaktır. Bunun yollarını bilmektir. Bunu anlamış, gerçekleştirmeye çalışmış, dolayısıyla tam bir filozofa yakışan bir yaşayışın örneğini vermiş olan biricik kimse de Platon'a göre Sokrates'tir. İyiye dayanan bilgi yolu ile iyiyi gerçekleştirmiş olan doğru bir yaşayışa böyle kesin olarak bağlanması da Platon'u yeni bir sorun karşısında bıraktırmıştır ki bu sorun da idea öğretisine yol açmıştır. Sokrates'in anladığı gibi yaşamı felsefeye dayatmak ya da erdemle bilgiyi bir tutmak doğrunun araştırabilmesine böyle bir olanağının bulunmasını gerektirir. Sofistler hele yenileri bunun olamayacağını söylüyorlardı. Bunlar aradığımız şey ya bilinen bir şeydir ki bunu aramaya gerek yok ya da bilinmeyen bir şeydir. O zaman da bulunan şeyin aranan şey olduğunu nereden bilelim diyorlardı. Platon bu sorunu Menon diyaloğunda Orfik Pisagorasçı görüşten edindiği ruhun ölümsüzlüğü düşüncesiyle çözer. Böylece de Sokrates'i aşan ilk adımını atmış olur. Buradaki düşünce şu: ruh ölümsüzdür ve birçok defalar yeryüzüne gelmiştir. Bu arada yeryüzünde ve Hades'te, öbür dünyada bulunan her şeyi görmüştür. Yeryüzünde, doğada her şey birbirine bağlı olduğu için ruh bunlardan birini görünce sürekli bir araştırma ile ötekilerini de bulabilir ve anımsayabilir. Ruhta doğru tasavvurlar önce bilinçsiz bir halde bulunurlar. Bunlar ilkin bir rüya gibi kımıldanırlar. Uygun sorular ve araştırmalarla sonunda aydınlık bir bilgi haline gelirler. Buna göre öğrenmek eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan, anımsamaktan, enimnesis, başka bir şey değildir. Bu anlayış ile Platon felsefesinin iki ana görüşünü de elde etmiş, belirtmiş oluyordu. Ruhta bilinçsiz bir halde bulunan doğuştan tasavvurların olduğu görüşü, bir de doğru sanı, orte doksa ile bilgi, episteme arasındaki karşıtlık. Doğru sanı sallantılı ve süreksizdir. Bilgi ise bir temele, bir nedene, logos bağlanmakta, dayatılmakta sağlam ve sürekli olur. Bilinmeyen bir şeyin aranabileceğini Sokrates Menon diyaloğunda hiç matematik bilmeyen bir köleye ustaca sorular sorarak bir geometri problemini çözdürmekle tanıtlar. Bu görüşüyle Platon araştırmanın olabilirliğini, dolayısıyla da felsefenin de olabileceğini ortaya koymuş oluyordu. Ancak felsefenin olabilmesi Sokrates'in savı, yani erdemin bilgiyle aynı şey olduğunu söyleyen savı doğru ise bir anlam kazanabilir. Onun için Platon Menon diyaloğunda bu sorunu bir daha ele alır. Yalnız Sokrates'in savını ileri sürdürmek için değil, bir de bu soru karşısında kendi düşüncesini belirtmek için. Bu sorunda Platon en güvenilir bir bilimin yöntemiyle, matematiğin varsayımı, hypothesis yöntemiyle inceler. Çıkış noktası olarak bir varsayımı alır. Buradan çıkabilecek sonuçları geliştirir, sonra da bu sonuçların durumundan varsayımın doğru olup olmadığını çıkarır. Bununla da Platon, bütün felsefesi için büyük önemi olan yeni bir yöntem elde etmiş oluyordu. Bu yöntemi kullanarak vardığı sonuçla da Sokrates'in intelektüalizmini aşacaktır. Çünkü bilgiyle aynı olan felsefi erdem, yanında bir de doğru sanıya dayanan bir basbayağı erdem vardır. Bilgiye dayanan felsefi erdem de basbayağı erdemden pek üstündür. Biri asıl şey, öteki de onun gölgesi gibidir. Doğru sanı ile bilgi arasında, dolayısıyla bunlara dayanan sıradan erdem ile felsefi erdem arasındaki bu ayırma yeni bir gelişmeye yol açmıştır. Gerek Herakles'in gerekse Eleyalıların felsefesini yakından tanıyan Platon, sağlam bir bilginin hiçbir zaman sallantılı bir temel üzerinde kurulamayacağını anlamıştır. Ruhun ölümsüzlüğü düşüncesinden çıkan sonuç böyle bir durum yaratmıştı. Ruhun bu dünyadaki eski bir varlığında gördüklerinden anımsadıkları ancak sallantılı tasavvurlar olabilir. Doğru sanıyı bir bilgi haline getirecek temelde, dolayısıyla bu gibi anımsama tasavvurlarında bulunamazdı. Bu düşüncelerden şimdi yeni bir sorun, bilginin temeli problemi ortaya çıkmıştı. Platon bu sorunu Sokrates'in kavram felsefesinden kalkarak çözmeye çalışmıştır. Sokrates bilgiyi eldeki objenin kavramını belirtmeye çalışarak temellendirmeyi denemişti. Platon Sokrates'in bu görüşünü en kesin biçimiyle ele alır. Bunu Eleyalıların bilgi ile varlık arasında bir bağlılaşma, korrelasyon olduğunu ileri süren savlarına öyle bağlar ki, kavramlar birer gerçek, birer dayantı, hipostas olurlar. Bu dünyadaki nesneler yanında kendi başlarına bir dünya kurarlar. Kendi içlerinde ayrı bir dünya olurlar. Şimdi iki ayrı bilme çeşidini, doğru sanı ile bilgi karşılayan iki ayrı dünyada ayırt edilmiş oluyordu. Bir yandan asıl gerçeğin dünyası var, ideaların dünyası bu, bilginin konusu olan bu dünya. Öbür yandan da relatif gerçeğin dünyası var, bu da meydana gelen ve yok olan nesnelerin dünyası. Doğru sanının konusu olan dünya bu, timaios politai, bilginin konusu olan ideayı Platon, Eleyalıların bir olanındaki niteliklerle anlatır. İdea birliktir, bölünemez, değişmez. Öncesi sonrasız olarak kendi kendine eşittir. Simposyon, Phaidros. Duyumlanan tek nesneler ise Herakles'in akışındaki gibi boyuna meydana gelir, değişir ve yok olurlar. Platon felsefesinin bilgi anlayışından doğan ana metafizik düşüncesi böylece iki dünyanın ayırt edilmesine dayanmaktadır. Bu dünyalardan biri var olanı ve hiç oluş halinde olmayanı, to on ontos. Öteki ise hep oluş halinde olup hiçbir zaman var olmayanı, genesis, içine alır. Birincisi akıl bilgisinin, ikincisi de doğru sanının konusudur. Buna göre duyularla algılanan cisimlerin karşısında cisimsel olmayan ideyalar, asomata aide vardır. Bunlar uzayın ya da cisimler dünyasının hiçbir yerinde bulunmaz. Kendi başlarınadırlar. Duyularla değil, düşünmeyle kavranırlar. Phaidros. Düşünülen, akılla kavranılan bir dünya, topos, noetos meydana getirirler. İşte felsefi erdemin koşulu olan gerçek bilginin temeli, kökü ancak bu ideyalar dünyasında bulunabilir. Bu düşünceler ahlaki bir motif yüzünden ortaya kondukları için de buradaki ideyalar da hep ahlak kavramlarıdır. Platon'un böylece beliren metafizik görüşü, onun şimdiye kadarki felsefesinde gerek biçim, gerek içerik bakımından esaslı değişikliklere yol açmıştır. Felsefesinde şimdi idea öğretisi önemli bir yer aldığından, artık Platon erdem bilgisi için zorunlu bir temel olan ruhun ölmezliği düşüncesini, bundan böyle geleneğin öğrettiği gibi mitos şeklinde bırakamazdı. Bunu temellendirmeyi denemesi de gerekiyordu. ruhun bundan önceki varlıklarında, bu dünyada ve Hades'te bulunmuş olduğu düşüncesi de yetişemezdi. Şimdi ruhun idealar dünyasına geçirilmesi, kökünün burada olduğunun belirtilmesi de gerekliydi. Ruh, Platon'a göre aslında idealar dünyasında bulunuyordu. Bundan sonra yeryüzüne inmiştir. Bundan dolayı da ruhun iyiliğiyle kötülüğünün kökünü dışarıda değil de ruhun kendisinde, kendi içinde aramalıdır. Ruhu Platon üç kısma bölüyor. Ruhun idealara yönelmiş olan güdücü, akıllı bir kısmı, logistikon ile iki tane de isteyen, duyusal yönü vardır. Bu sonunculardan bir tanesi akla uyarak soylu, güçlü, istençli eyleme, öteki de akla karşı gelerek bayağı maddi duyusal isteklere iştaha götürür. Bu düşüncesini Platon, Phaidros diyaloğunda biri beyaz, öteki yağız iki atın çektiği bir arabayı kullanan bir sürücü simgesiyle canlandırmıştır. Burada sürücünün kendisi arabayı güden olarak aklı karşılar. Beyaz at soylu isteğe, yağız at da maddi isteğe karşılıktır. İşte ruhun yağız kötü atla simgelenen yönü, arabayı hep aşağılara sürüklemek istediği için tanrısal dünyada ruhu idealara görmekten alıkoymuş, onun yeryüzüne düşerek bir vücutla birleşmesine, böylece ruhla bedenden kurulmuş insanın meydana gelmesine yol açmıştır. Bu yolla meydana gelen insana düşen ödev de ruhunun asıl yurduna yeniden kavuşması, dönmesi için gereğini yapmaktır. Bu da ideaları bilmekle olabilir. Buradaki bilgi de yine bir anımsamadır. Ama ideaları objektif olarak bilmenin olanağı vardır. Çünkü bu yeryüzü dünyası idealar dünyasına benzer. Çünkü buradaki bütün varlıklar idealardan pay almışlardır. Meteksin. Anımsamanın nasıl oluştuğu üzerindeki düşünmeleri de Platon'u Eros, sevgi kavramına götürmüştür. Eros kavramı, idea öğretisinin ilk tasarısı için çok karakteristik bir kavramdır. Platon'a göre insanın çok özel bir yetisi var. İnsan birçok algıları bir kavram halinde toplayabiliyor. Objektif olarak görüldüğünde bu yeti insan ruhunun bir zamanlar idealar dünyasında görmüş olduğu ideaları anımsamasından başka bir şey değildir. İnsandaki bu yeti de kendisini en kolaylıkla güzelde gösterir. Güzel zaten idealar dünyasında her şeyin üstünde parlar. Yeryüzünde de en ışıltılı olan, en göze çarpan odur. Duyuların en açık olarak kavradığı güzel, güzeldir. Güzeli severiz. Güzel bizi çeker. Platon'un deyişiyle Eros güzele yönelir. İlgisi güzeledir. İmdi, Eros doğru olarak yönetilirse insanda felsefi bir coşku uyandırır. Bu coşku da bize güzel ideasını hatırlatır. Anımsama yolu ile ideaları görmeye vardırır. Bu anlayışında Platon, Sokrates'in intelektüalizminden tamamıyla ayrılmaktadır. Platon burada şair yönüyle güzele duyulan sevgiden doğan coşuyu ideaların bilgisine götüren yol olarak gösteriyor. Bu anlayışta mistik bir renk de var. Ancak buradaki ideaları görme, coşup kendinden geçme, ekstasis ile elde edilen bir görüş değil, ruhta uyuklama olan ideaların ani olarak bir parlamasıdır. Bu da akılla, düşünme ile hazırlanır. Bu gelişmenin basamağında Eros kavramının Platon'un düşüncesi için olan büyük önemini en iyi simfosyon, şölen diyaloğunda görebiliriz. Bu diyalogda Platon Eros'u önce bütün ölümlü varlıklarda bulduğumuz bir ölümsüzlük çabası diye tanımlar. Bu çabayı en göze çarpacak biçimiyle ölümlülerin döl yetiştirmek, böylece büsbütün yok olmaktan kendilerini kurtarmak istemelerinde bulabiliriz. Burada Eros genellikle bu işten ibarettir. Ama belli çeşitten insanlarda Eros yüksek bir nitelikte kazanır. İşte Platon'un da göstermek istediği Eros'un bu yüksek şeklidir. İdeaları oldukça iyi hatırlayabilen kimselerde Eros gerçek özünü açığa vurur. Bu seçkin kişiler yeryüzündeki güzelliği görünce bundan yalnız tad almaya kalkışmazlar. Onun aracılığıyla bir zamanlar görmüş olduklarını bulanık olarak hatırlayıp anlatılmaz sonsuz bir hayrete düşerler. Bu arada bilgilerinin eksikliğini anlayarak bundan kurtulmayı özlerler. İşte bu gibi kimselerde Eros gerçek özünü belli eder. Bu özlem bizi bilmeye götüren içten bir itiliştir, felsefi bir itilimdir. Bu kimselerin ölümsüzlüğe ulaşmak çabası olan Eros'u dünyaya çocuk getirmekten ibaret bir şey diye anlayamazlar. Böyle bir anlayışla yetinemezler. Bunlara göre Eros, ideaları görerek erdemli işler yapmak, böylece de yeryüzünde sürekli bir ad, sonsuz bir şeref bırakmaya çalışmaktır. Platon, idea öğretisinin bu anlayışıyla önceleri de gözden geçirdiği bir takım sorunları şimdi yeniden ele alır. Bu arada başlıca dostluk, hitabet ve siyaset sanatı sorunlarını yeni açıdan inceler. Bu sorunlar da ona göre ancak felsefe ile çözülebilir. Bundan dolayı insan için felsefe ile uğraşmaktan daha önemli bir şey olamaz. Çünkü gerçek dostluk, felsefe sevgisi, Eros ile ruhları tutuşmuş kimselerin bir araya gelip felsefe yapmalarından, böyle bir beraberlikten başka bir şey değildir. Gerçek söz söyleme sanatı da ruhun sözlerle güdümüdür. Bunun için ele alınan konuların gerçek özünü bilmek gereklidir. Ayrıca açık ve çelişiksiz konuşabilmek için diyalektiği bunun kavramlarını, kurma ve sınıflama bölümlerini bilmeli, sözlerin iyi yemişler vermesi isteniyorsa insan ruhunun kuruluşunu, çeşitli yapılarını kavramış olmalı. Nihayet insan ödevleri, doğal amaçları olan mutluluğa ulaştırmak için devlet yönetimi sanatı da felsefesiz olamaz. Çünkü yalnız felsefe neyin insanları gerçekten mutlu yapacağını gösterebilir. Bu döneminde Platon'un bütün ilgisi ahlak sorunlarına yönelmiştir. O sofistlerle savaşırken insanın doğal amacı olan mutluluğu sağlayacak yaşama biçimini, bunun ne olduğunu arıyordu. Yalnız Platon bu problemde tek kişiyi değil de devlet çerçevesinde bir araya gelmiş olan toplumu göz önünde bulundurur. Dikkatini tek başına olan insana değil de topluluğa çevirir. Nasıl duyularla kavranan tek tek nesnelerden çok kavrama, ideaya, bu tümel varlığa değer veriyorsa, bunun gibi ahlakta da birey idealinden çok cins idealine yönelir. Yetkin insanı değil de yetkin toplumu anlatır. Onun ahlakı, ana eğilimi bakımından öteki Sokratesçilerin, Kayniklilerin ile Kirenelilerin aşırı individualizmlerine karşıt olarak bir sosyal ahlaktır. Onun için Platon tek kişinin değil, toplumun mutluluğunu göz önünde bulundurup araştırır. Bu mutluluğa da en eksizlik olarak devlette erişilir. Bundan dolayı Platon'un ahlakı ideal devlet öğretisinde bütünlenir. Platon'un erdem öğretisiyle devlet öğretisinde ruhun üç parçalı olduğu görüşünün önemli bir yeri vardır. Gençlik diyaloglarında Platon, Sokrates gibi tek tek erdemleri bilgiye bağlamaya çalışıyordu. Sonraları ise ayrı ayrı erdemleri tek başlarına gözden geçirmiş, bunların aralarındaki sınırları çizmek istemiştir. Ama bunu yaparken erdemlerin birliği ve akılla ilgili oldukları anlayışına pek bağlı kalmıştır. Ancak gerçek hayatı görüp anlaması, ideal devletini tasarlamasında büyük rolü olmuştur. Bunun onu insanların büyük kısmının, yığının, o ana erdemi, bütün erdemlerin kendisinde birleştiği gerçek bilgiye dayanan o erdemi, yani felsefeyi, erdemi hiçbir zaman edinemeyecekleri düşüncesine vardırmıştır. Platon'un ünlü sözü, "Yığın hiçbir zaman filozof olmayacaktır." Ona göre insanların çoğunda para kazanma, maddi hazları amaç bilen ruhun aşığı itkileri egemendir. Ancak bu itkilere karşı durabilen az sayıda insanda şeref duygusu ağır basar. Ve ancak bir avuç insan nesneleri düşünce ile kavramak, eylemi akla dayatmak, kısaca felsefi bir hayat yaşamak gereksemesi duyar. Kendilerinde ruhun üç bölümünden biri ya da öteki ağır bastığına göre Platon insanları üç kategoriye ayırıyor. Zenginliği sevenler, şeref sevenler, bilgiyi sevenler. Bu üç değerden zenginlik, şeref, bilgelik birine ulaşmayı istemelerinin ölçüsüne göre üç insan tipi meydana gelir. Bunlar da ancak devlet içinde tam anlamlarını kazanacaklardır. Erdemlerin de gerçek değerleri devlet çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Platon'a göre devletin doğal kökü, devleti kurduran doğal neden, hiçbir insanın kendi kendine yetememesi, bu yüzden de bir sürü gereksemeleri gidermek için başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır. Onun için devletin her yerde ödevi şudur: İnsanların ortaklaşa yaşamalarını bunlara mutluluk sağlayacak bir şekilde düzenlemek. Bu ödevde ancak topluluk hayatı ahlak ilkelerine göre düzenlenirse gerçekleşebilir. İnsanın ruhunda nasıl üç ayrı bölüm varsa devlet de bunu üç ayrı kısımdan kurulmuştur. Ruhtaki itkilere karşılık olarak besleyenler takımı, iradeye karşılık olarak koruyanlar takımı, akla karşılık olarak öğretenler takımından. İştahlarından doğan bir kaygı ile günlük gereksinmelerinin ardından koşan yurttaşların büyük çoğunluğu topluluk hayatının maddi temellerini sağlar. Koruyucular dışarıya karşı düşmana savunma ile içeriye karşı da kanunların yürütülmesini sağlamakla devletin varlığını korurlar. Yöneticiler, arkonlar ise bilgileriyle, geniş görüşleriyle kanunları koyarlar. Devleti yönetecek ilkeleri bulup belirtirler. Bütün devletin olgunluğunu da ona erdemler sağlarlar. Bunlar da bilgelik, cesaret, ölçülülük, soprosni ve adalettir. Yöneticilerin özel erdemi bilgeliktir. Cesaret koruyucuların özel erdemidir. Bunlar öyle yetiştirileceklerdir ki edindikleri doğru tasavvurlarla neden korkulup neden korkulmayacağını bileceklerdir. Ölçülülük ile adalet ise belli bir takımın erdemi değildirler. Bunların herkeste bulunması gerekir. Ölçülülük, herkesin yönetenlerin en iyileri olması, bunların dışında kalanların ise yönetilmeleri gerektiği düşüncesinde birleşmesidir. Adalet de her takımın kendine düşen ödevi gerçekleştirmesi demektir. Ölçülülük yığının erdemi değildir. En aşağı tabakaların kendine göre bir erdemi yoktur. Onun için Platon, ölçülülük ile adalete sosyal erdemler, politika arete diyor. Adaletin asıl önemi de öteki erdemlerin devlet çerçevesinde gerçekleşip yaşamasına olanak sağladığındandır. Platon'un ideal devletinin yasası tam bir aristokrasidir. En iyilerin, yani bilgililerin, erdemlilerin başta bulunmasını isteyen bir devlet biçimidir. Bu devlette kanunların konulması, topluluk hayatının düzenlenmesi işi filozoflara, bilge kişilere verilmiştir. Başa filozoflar geçmez ya da baştakiler felsefe yapmazsa insanlığın acıları sona ermeyecektir. Politia,